Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Yine bir ikisi bir de daha teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. İlk haberimiz oyun dünyasını çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Avrupa Birliği Komisyonu'nun aldığı bir karar var. Şimdi tartışmaya açtılar bunu. Steam'deki bölge kilidinin kaldırılmasını ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinde oyun fiyatlarının eşitlenmesini öngörüyor. Steam'deki bölge kilidi neyi engelliyordu? Yunanistan'da ucuz oyun, sen Yunanistan'dan oyun alamıyordun mesela, Fransa'daki bir kişi. Fransa'dakilerin Fransa'dan satın almasını Fransız fiyatlarıyla, Yunanistan'dakilerin de Yunanistan fiyatlarıyla Yunanistan'dan satın almasını sağlıyordu. Biz de bu sayede oldukça güzel fiyatlarla ülkemizde bazı oyunları alabiliyoruz. Çünkü bazı oyunlar Avrupa fiyatıyla aynı oluyor.
Bölge kilidi muhabbeti bayağıdır vardı. Çok eskiden vardı hatta, hatırlarsınız.
Evet.
İşte PlayStation 1 dönemlerinde, 2 dönemlerinde falan, böyle Nintendo'nun da şeyleri zamanında. İşte Amerika'dan alan Japonya'dan şey yapamıyordu, kullanamıyordu vesaire. Evet. Bu eskiden Steam'de yoktu. Hatta o yüzden sırf o sayede Rus keyleriyle falan böyle Rusya'da ucuza oyun alabiliyorduk. Ama Avrupa içerisinde böyle bir şey olduğunu ben düşünmemiştim daha önce. Avrupa ülkeleri arasında
ben de düşünmüyordum açıkçası. Bilmiyordum olduğunu.
Bilmiyorum yani. Aslında bölge kilidi de bir yandan baktığın zaman ülkelere oranla fiyat sağlamalarını olarak kılıyor ama.
Güzel bir şey aslında ama Avrupa Birliği şey demiş. Fırsat eşitliğini engelliyor. Kaldıralım. Fiyatları eşitleyelim. Şimdi burada da bir endişe ortaya çıkmış. Türkiye'deki dolar ve Euro çok düşük bir fiyattan sabitlenmiş durumda Steam'de. Acaba bunlar da yükselir mi diye editör arkadaşımız dile getirmiş ama şimdi komisyonun aldığı karar sadece Avrupa Birliği ülkelerini kapsıyormuş gibi gözüküyor ama biz de gümrük birliğindeyiz ve bazı ticari anlaşmalar bize de geçerli oluyor. Bizi de etkileyebilir. Yani oradan biz Avrupa Birliği'nde değiliz deyip kurtulamıyoruz. Biz Avrupa Birliği'nde değiliz ama ticari anlaşmalar kısmında şimdi yeni görüşmeler de açıldı mesela. Serbest ticaret anlaşmaları artık Avrupa Birliği imzaladığı anda Türkiye'de bunun içinde yer alacak. Bundan sonraki
süreçte. Nasıl uygulanacağını görmek lazım. Sonucunda her ülke için tarife bence önemli. Çünkü tam Avrupa Birliği bir birlik. Pek çok noktada işte ortak para birimi, işte ortak sınırlar vesaire pek çok şey konuşuluyor ama günün sonunda Almanya'daki askeri ücret seviyesiyle örnek ve Bulgaristan'daki ya da Romanya'daki askeri ücret seviyesi bir değil. Evet, belki para birimi euro olabilir ama herkesin kazancı da aynı değil. Saat başına çalışanların aldığı ücretler de aynı değil. Dolayısıyla bu şekilde bir, yani işe iki boyutlu bakmak lazım. Pahalı veren açısından sonuçta aynı çatı altında yaşayan farklı ülkenin insanları izliyor. Ben Almanya'da oyun başına 40 euro veriyorsam diyor, diğeri de 40 euro versin istiyor pahalı alanı da. Ucuz olan adam da diyor ki benim ülkemin gayri safi milli hasılası bir Almanya değil zaten. Evet. Almanya dediğin zaten Avrupa Birliği'nin yarısı aşağı.
Avrupa'dan Almanya, Avrupa Birliği'nin Almanya'yı çıkar çöker zaten.
Aynen, büyük ihtimalle. Dolayısıyla her ülke özel politikaların bence uygulanması gerekiyor. Tabii ki temel şeyler, işte insan hakları, şu bu vesaire temel insana dokunan şeyler belki tek çatı altında düzenlenebilir ama olay fiyata geldiği zaman herkes aynı seviyede para kazanacak ki belki aynı politikayı uygulayabilirsin.
Yani ancak onu şöyle bir dünyada yapabiliriz. Sınırların tamamen kalktığı, ülke isimlerinin değil sadece Avrupa Birliği denen ismin baz alındığı bir yerde, tek anayasada, tek kanunda yapabilirsin belki. Ama şu anki düzenlemede dediğin gibi zaten herkesin gelir seviyesi farklı, asgari ücretler farklı, aynen, şartlar farklı. Bence fiyatların da farklı olması lazım.
Evet, tabii Türkiye özelini konuşmak gerekirse bizim zaten para birimimiz bir kere farklı. Bizdeki kondisyonlar zaten Avrupa'yla kıyaslandığınız zaman farklı bir boyut taşıyor. Ben bir de habere baktım. Bu haberin orijinal yurt dışına çıkan haberleri. Oyunun dışında turizmle ilgili düzenle var. Mesela turizmle ilgili uçak bileti ve otel odası satan sitelerde ülkelere özel fiyatlar geliştirmişler. Evet. Mesela onunla ilgili düzenleme var. Olayı da bayağı bir mercek altına almışlar. O tarafa da dokunulacak.
Trevego mu? Neydi o?
Abi o
fiyat.
Yani şimdi bize YouTube'a küstüren bir reklamdır o. Ben geçen gün Almanya'daydım. Almanca versiyonu da var. Yine Trivago mu? Trivago
evet,
mu?
Evet, Trivago.
Bir de bir oyuncu bulmuşlar. Çıkıyor karşına, geliyor. Şimdi sonunda da beni girişimden bezdiren bir reklam var. Sürekli girişim diye.
Ya ne bileyim.
Karşına çıkıyor. Ya bilmiyorum
abi. Çıkıyor bazen sürekli.
Valla ben şeyden çok sıcak bakmayan bir firma. Hani bir dava açtığın zaman davalarla çok uğraşmak istemeyen, işte çok bulaşmak istemeyen bir firma. Hatta işte Steam Support'ta falan işte ben çok mağdur kaldım, dava açacağım falan dediğin zaman sana biraz daha şey davranıyorlar.
Öyle mi? Bütün oyunları geri iade edebilir miyim şu an? Yoksa dava açacağım ben bunu.
Ne istiyorsan. O yüzden de hani toptan da kaldırmayı düşünebilirler böyle bir durumda. Türkiye'de aynı fiyat, Rusya'da da aynı fiyat falan. Ama bu da satışları etkileyecektir.
Etkileyecektir.
Yapacaklar da sadece yani. Avrupa'da yapsınlar ya. Yani.
Evet, büyük ihtimal öyle bir şey olabilir.
Ülkenin şöyle bir gayri safi milli hasılasını alsınlar önüne. Bir Excel açsınlar bence abi. Ha, bununki kişi başına 40 bin euro. Tamam. Ver ona pahalıdan. Bunun 5 milyon euro.
Ya ben şeye de karşıyım zaten. Çok kazanılır çok fiyat. Az fiyat kazanılır az canım. Fiyat diye bir şey. Dünyadaki haksızlığın tavan yaptığı aynen şeydir. Şimdi öyle. Almanya'daki herkese de eşit gelir yok.
Tabii canım.
Anlatabiliyor muyum? Yani ben de bunu çok saçma buluyorum. Tutturabildiğine fiyatı her zaman çok yanlış olmuştur. Bizim burada bazı şeyler fuarlarda görüyoruz onu. Oyun evet, fuarı aynen ismi altında tutturabildiğine değişik fiyatlardan satıyorlar. Sonra kavga çıkıyor firmalar arasında.
O da yanlış. Herkese eşit fiyatı gitmek de yanlış. Fiyatın vardır dengin abi. Dengin olması lazım. Bir denge politikası olması de lazım. O ülke özelinde belli resimler oluşturmak lazım.
Öyle gerçekten. Şimdi ikinci haber yine ülkemizi yakından ilgilendiren bir haber. Bu yeni kimlik kartları. Bilmiyorum başvurdunuz mu sizler ama ben daha başvurmadım.
Ben bazı yoğun dönem geçsin diye bekliyorum.
Ben randevu almaya kalktım. 3 ay sonrasına randevu vermiyor sistem zaten. Sağda solda hep onu yapıyorum. Sen bir şey yaptın.
Ben de daha beklerim ya. Ben
evet onunla ilgili bir açıklama gelmiş. Şu ana kadar 2 milyon başvuru yapılmış. Sadece 750 binle kart verilebilmiş.
Basılabilmiş daha
doğrusu. Evet daha basılabilmiş. Yani ülkenin 80 milyon olduğu düşünebildiğinde daha bayağı bir süreç var yani. Sen yeni doğan çocuğun için
başvurdun. Zaten bir aşağı yukarı 3 hafta 4 hafta bir teslimat süresi öngörülüyor. Ben daha ayağımı bekliyorum.
Şimdi burada şey sıkıntı olmuş. YGS sınavına girecek çocuklar hani acaba kimlik evet gerekiyor mu? Yeni kimlik mi? Eski kimlikle girebilecek miyiz filan demişler ama eski kimlik kartlarının arkadaşlar geçerlilik süresi diye bir şey yok. Onların sınırsız bir süresi var hala da. Değiştirene kadar siz. Henüz onlar için bir süre belirlenmedi. Yani şu süreden sonra kullanamayacaksınız denmedi. YGS sınavına eski kimlik kartlarıyla girilebiliyormuş. Değiştirmek için başvuru yapanlara da sana da vermişlerdi. Kağıt veriyorlar.
Kağıdı veriyorlar.
O geçici kimlik kağıdı da kimlik yerine geçiyormuş. Sınavlar ondan da girilebiliyormuş. Burada belirtmişler.
Bak o kağıdın ismi üzerinde TC kimlik numaranın resmi olarak yazıyor artık. O zaten senin kimliğin gibi kullanılabiliyorsun.
Bir yeni kimlik var. O zaman 3 tane farklı kimlik.
Evet şu an öyle bir olay var. Bir kağıt var. Bir gerçek
geçici kağıt.
Evet geçici kağıttan falan girebiliyorsun. Şimdi şey de söylemişler. Mesai saatlerini uzatmışlar memurların. 7'ye kadar, 19'a kadar hizmet veriyorlarmış hafta içi.
Normaldir abi ben işte...
Hafta sonları 9-17 arası.
Hafta sonu bilmiyorum da işte ben yeniden çocuğum için gittiğimde ana baba günü. Ya adım atalım, inansan yere düşüyor, o derece kalabalık. En azından bayağı da aslında bizim forumda tartışılan bir konuydu. Üniversite sınava girecek öğrenciler için durumun netliğe kavuşturulmuş olması güzel çünkü bayağı bir endişe vardı orada.
Erdi kardeşim, nükleer evet mi hayır mı?
Ben çevireceğim abi.
He? Sen?
Ben çevireceğim.
Nükleer mi? Nükleer olsun canım.
Ben de olsun diyorum yani. Enerjinin çeşitlenmesi her zaman iyidir. Çünkü Fransa'da nükleer santral patlamış. O habere geleceğim de o yüzden sorayım dedim sizlere. Şimdi adamlar hani diyorlar ya bizde hep bir savunma vardır. Avrupa nükleer santralleri kapatıyor biz kuruyoruz falan diyorlar. Adamlar 3. reaktörü yapıyorlarmış nükleer santrali. Yani geliştirmeye devam ediyorlar.
Şu an nükleer santral yapan bayağı bir ülke var.
Yarım milyar euronun üstünde para harcamışlar sırf bu 3. reaktör için. Zaten şu anki nükleer santralde ilk kurulduğunda Fransa'nın elektriğinin %4'ünü karşılıyormuş. Yani bayağı bir önemli. %8 mi %4 mü öyle bir rakam vardı. Yani önemli bir rakam. Tek başına bir santral olarak baktığında. Şimdi 3. reaktörü inşa ederken patlama meydana gelmiş ama sızıntı yok diye açıklama gelmiş.
Ama patlama sızıntı yok. Patlama 1. reaktörde olmuş galiba. İnşa edilen yerde.
Evet, 4 kişi yaralanmış. Ama ilk açıkta sızıntı yok. Hani sıkıntı yok.
Yakın zamanda Japonya'da yaşandığını biliyoruz. Hatta YouTube'da videoları da var. Yaşanan felaket sonrasında o şehirde bölgeden bildiğin hayal şehir olmuş yani.
Ya abi sen şeyleri gördün mü? Bölgeye yakın yerlerde yetişen bitkileri, hayvanları falan.
Tabii canım. Hepsi tüm ekolojik yapı değişiyor yani.
Evet. Yani X-Men'e benzemiyorlar. Değişik yaratıklara dönüşüyorlar ne yazık ki.
Farklı tipleri var galiba ya bunların. Daha fazla enerji sağlayan, daha fazla güvenli olan vesaire.
Herhalde daha fazla güvenli olan daha fazla enerji
sağlayan. Orada temel sorun anladığım kadarıyla şu Mesut. Yani şu an aktif olarak kullanılan nükleer reaktörlerin benim hafızam beni yapmıyorsa ya 5'te 3 ya da 5'te 4'te 20 yıl ya da 20 yıldan büyük reaktörler. Dolayısıyla maddenin de bir ömrü var. Yavaş yavaş bir takım zayıflıklar kendisini gösterebilir.
Hacı bunlara bakım yapılıyor. Bunlar bizdeki binalar gibi değil. Ama yani işte santralden bahsediyor.
Tamam doğru yapılıyor ama en nihayetinde...
Şurada bir sızıntı mı var filan?
Şurada biraz çatlamış.
Aynen.
Ortalama yaşları yüksek en nihayetinde bunların. Tabii teknik olarak bakım yapılıyordu, kontrolleri yapılıyordu vesaire ama mesela şunu tam olarak neden... Mesela yangına neyin sebeplerini
bir bilmiyorum. Bir de hiçbir şey yok ha. Resmen şey yok böyle. Detay yani yok.
Çıktı patladı.
Bir şey yok. Sıkıntı yok falan diye böyle. Arkadaş ne patladı? Ne yapıyordun? Uranyumu mu zenginleştiriyordun? Nükleer bomba mı yapıyorlar acaba?
Bilmiyorum ama şu an...
Nükleer santralleri olup da hiç nükleer sıkıntı yaşamamış ülkeler de var yani sonuçta.
Ya var da.
Demek herhalde bir şekilde
ya o santrali kurman demek illa tabii sorun yaşayacağını
anlamıyor. Ama Amerika'da değil falan da sızıntılar oluyor. Onlar çölün ortasında bir yere kurdukları için.
İmalkarlıktan çıkıyor gibi geliyor ya bana sadece.
Ya da çok ihmal etme şeyden. Amerika, çok önemsemekten mi çıkıyor? Bıraksan belki kendi kendine.
Son rakamda bilmiyorum ama Amerika hala sanırım herhalde en fazla enerji üreten nükleer.
Öyle gibi. Ama şöyle bir şey var. Mesela Amerika'da nükleer santral kurmak için gerekli şartlar o kadar ağırmış ki ihaleye giren firmaların çoğu nükleer santral yapmaya başlıyormuş ihaleyi kazanıp. Sonrasında bakıyorlarmış ki şartların ağırlığından maliyet geçiyor. Şeyi göstermişlerdi bir belgeselde. İşte 4-5 tane başlanmış bitmemiş nükleer santral. Şeyden dolayı parayı kurtaramamış şirket iflas etmiş.
Tabii farklı ülkelerde şey...
Çok ağırmış orada güvenlik şartları ya.
Öyledir mutlaka. Bazı ülkelerde yine alternatif enerjiye yoğunlaşalım diye devam eden bir takım projelerin durdurulması da söz konusu. Ülkeler arayış içerisinde. Sonuçta enerjiler ülkenin temel politikalarından bir tanesi.
Şimdi bak ben şeyi savunuyorum tabii ki. Yeşilden olabildiğince yeşil enerjiden yararlanalım ama insanlar şeyi karıştırıyorlar. İşte 5 milyon nüfuslu bir Avrupa ülkesi tamamen biz fosili bıraktık deyince bize onu örnek gösteriyor ama biz 80 milyon nüfuslu devasa bir ülkeyiz yani. Avrupa ile karşılaştırıldığında tabii ki bizim kadar kalabalık nüfuslu yerler var. Yine enerjisini çok çok daha iyi şartlarda elde edenler var Almanya gibi ama onlarda da nükleer santral var hala. Şimdi bizim çeşitlendirme yapmamız lazım bizim gibi ülkelerin. İşte nükleer santral de burada çözümlerden bir tanesi olacak. Keşke nükleer santralin ihtiyaç duymadan elde edebilsek tabii.
Yani sonucunda bizde tabii şey de var. Enerji ihtiyacı Türkiye'nin aslında ticaret açısındaki dışarı açısının en büyük kale.
Evet.
Türkiye'nin ülke olarak dışarıdan en fazla satın alacağı enerji. En fazla para bize enerji için dışarı gidiyor. Tabii ki bu da aslında ülke ekonomisi açısından da sıkıntılı bir durum.
Evet.
Bunu da toparlayabilmek adına önemli. Tabii ki hani sonuçta karar verici merciler bunun tüm artısını eksisini hesaplayarak karar veriyorlardı diye düşünüyorum. Sonucunda dediğim
gibi... Abi yani uranyum zenginleştir, atom olması.
Yani işte bir tarafta alternatif enerji kaynakları var. Kullanabilen var ama ülkenin ne kadar verimli olduğu önemli. Onun belli maliyetleri var. Farklı ülkeler var. Bugün mesela Çin'de onlarca nükleer santral yapımı devam ediyor bakıldığı zaman. İşte Amerika yenisini yapmayacağım diyor. Japonlar başka türlü şeyler söylüyorlar. Her ülke kendi çapında artısını eksisini hesaplayarak karar veriyor bakıldığı zaman.
Yani değişik bir durum var. Bakalım ne olacak. İnşallah bizdekinde bir sızıntıdan olmaz. Çünkü bizde hemen yayın yasağı geleceği için hiçbir şey anlayamayız. Kaç kişiye şey yaptı.
Bizde bir tane olacak ya üstüne düşeriz ya.
Sızıyor mu sızmıyor mu tamam mı? Bir sıkıntı mı var yok mu?
Neyse. Bizde bir tane var ama galiba birden fazlası planlanıyor galiba. Yanlış bilmiyorsam eğer başka yerlere de yapılması planlanıyor diye duruma var.
Evet,
evet. Yani benim orada duyduğum en büyük sıkıntı yapılan yerlere bakıyorum böyle tamam mı? Patladığı zaman ülkenin hepsini etkileyecek yerler. Yani şimdi bunlarda adamlar kurduğu zaman nükleer santrali ülkenin kıyısına köşesine bir yere koyuyor böyle. Ortasında göbeğinde bir yerde değil mesela. O patladığında Güney Amerika falan da etkileniyor. Adam öyle bir koyuyor ki herkes korusun. Mesela Bulgaristan'a bak, Ermenistan'a bak hep sınırlarımızda. Hani oldu bir savaşta vurdun ya. Sen de zaten orada şey oluyorsun, etkileniyorsun.
Çernobil işte. Türkiye etkilenmedi mi? Bayağı bayağı etkilendi.
Yani hep sınırlara koyuyorlar. Bizdeki Akkuyu oradan bir vur tamam bitti. Hiçbir şey etkilenmiyor. Komşu ülkelere falan gitmeden sana geliyor hepsi zaten.
Nük atmış gibi oluyor.
Aynen o sıkıntı yani. Beni tek endişelendiren kısmı o ama kesinlikle herhalde hesaplamışlardır değil mi?
Gerçi Avrupa dediğinde şimdi bir ülkenin diğerlerini etkilememesi mümkün değil. Nereye koyarsan koy, bu şekilde etkilenecek hepsi.
O da ayrı bir şey. Yeni Call of Duty serinin köklerine dönüyor. Hangi köküne dönüyor? İkinci Dünya Savaşı'na mı gidiyor?
İkinci Dünya Savaşı'nı diyorlar herhalde yani. Parlak oldu.
Birden sonra falan. Gördüler değil mi?
Ama şöyle bir şey var şimdi. Call of Duty'nin geliştirme süreçleri 3 yıla uzadı artık. Hani 3 tane farklı yapımcı sürekli eş zamanlı olarak geliştiriyorlar. Hani bu olayı daha eskiden planlamış olmaları gerekiyor. Hani böyle bir olay varsa. Eskilerine köklere dönüyoruz.
Ya da var ya hiçbir şey yoksa bile eski oyunun motorunu al, konuyu biraz değiştir.
Hani şey söz konusu olamaz. Infinite Warfare patladı, biz eskiye dönelim artık.
Ama öyle mi? Infinite Warfare de çok güzel bir oyunmuş. Öyle de bir açıklama not düşmüş ama çok uğraştırmış, iyi bir ekip işi falan diye böyle.
Şimdi Infinite Warfare'ın kalitesi yüksekti. Yenilikçiydi aynı zamanda. Ama insanlar sıkıldı hakikaten de yani robotları vur, zıpla, uç,
yani ben uzay. Ben hep söylüyorum abi uzay çok sıkıcı bir şey. Yani şu an içinde yaşamadığımızdan dolayı pek heves almıyoruz. Yani sen şimdi bir tane A64 ya da A10 mu kullanmak istersin bir araç olarak kullanacağın zaman yoksa uzayda hiç bilmediğin adamın hayal gücüne dayalı bir uzay aracı mı kullanmak istersin? Hiç
yani keyifler. Şeyin ne kadar popüler olmasına bağlı yani bence hani insanlık olarak 2. Dünya Savaşı'na çok daha fazla ilgi duyuyoruz tamam mı? Çünkü yaşamış olduğumuz bir şey işte dünyanın en büyük savaşı falan böyle ama diğer taraftan baktığın zaman mesela Star Wars'ta çok iyi tutturmuş bir seri. Işın kılıcıymış, bilmem neymiş falan. Evet. O da onun popülerliğiyle Star Wars oyununda da çok satıyor mesela aynı şekilde. Ona biraz örnek verebiliriz herhalde ama şeyi Call of'a bakalım ya. İkinci Dünya Savaşı'nda döneceklerini sanmıyorum ama.
Dönmesinler, ben sevmiyorum.
Dönerlerse güzel olur ya.
Evet.
İkisini birleştirelim abi. Galaksiler arası geçiş, dönemler arası geçiş.
O da Matrix.
Ya da direkt Birinci Dünya Savaşı yapıp da şey yapsınlar işte Battlefield'de böyle bir rakip. Bir çekişme olsun.
Bir görsek değil mi ne yapıyorlar? Ama Battlefield 1'de ben keyif almadım oyundan hiç ya oynarken.
Multiplayer keyifli ya gayet güzel. Senaryo kısmını bence çok iyi yapamamışlar ama.
Senaryo kısmı baya keyifsiz. Zaten abi o araçlar o şeyler çok keyif vermiyor. Multiplayer'de hep öldüğümden midir nedir? Alışmam. Denovo anti-tamper, tamper. Bu anti-tamper ne ya? Tamper ne demek oluyor? Anti-tamper.
Şey, önbelikleri gibi bir şey miydi neydi?
Denovo anti-tamper teknolojisini tamamen haberin başlığı.
Teknolojisini yeni. Bilmiyorum da şimdi bunların en gelişmiş olan koruma sistemi bu.
Evet yani bu şey arkadaşlar oyunların kopyalanmasını engelleyen Denovo isimli bir sistem var. Belki duymamışsınızdır diye altını çizelim. Bayağı da zor kırılıyordu. En son bu Resident Evil 7'de şak diye 3 günde kırınca adamlar bir yeniden baştan yenilemişler onu.
Şimdi Denuvo çok iyi pazarladı kendini aynı zamanda da. DRM evet. sistemlerinde oyun firmalarının bir numaralı ismi oldu.
Ama kırılmadı uzun süre. Allah var adamlar.
Uzun süre kırılmadı. Hatta hala kırılmamış oyunlar var.
Evet.
Ama işte bazı endişeler var. Şimdi sadece orijinal alan oyuncular bile endişe duyabilir. Çünkü Denuvo dediğin zaman adamların sunucularıyla iletişim kuran bir sistem. Yani sen 10 sene sonra, 20 sene sonra oyunun çalışacak mı çalışmayacak mı bilmiyorsun. Değil, belki yani. Adam popülerliği geçince sunucuları kapatacak, oyunu çıkartacak falan. O yüzden endişe duyuluyordu. Aynı zamanda Resident Evil'da zaten 7-5 günde falan kırdılar. Sonra açıklama yaptı işte bunlar. Dediler ki yani biz kırılmaz demedik. Ama hatır sayılır miktarda kar sağladık firmaya.
Sonra 5 gün boyunca sattık bile.
Satılmadı boyunca.
Öpün başınıza oyun.
Zaten hani oyun firmalarının da amacı şey kırılmasın değil de yani kırılacağını zaten düşünüyorlar. En azından bir ilk 2 hafta falan yani ki en önemli haftalar bunlar. En çok satış yapacakları haftalar.
Satışımızı yapalım. Tabii yaz kaldı hiç kırılmadı neredeyse.
Evet.
Öyle geldi gitti yani.
Ama işte bir de sonra şey oldu bak, e-mailini falan sızdırdılar Denuvo'nun içerisindeki görüşmeleri falan. Neler neler var böyle. İşte bir tanesi çıkıp diyor Denuvo'ya mail atmış. İşte diyor ben sizin bir tane oyun Dragon Age Inquisition'ı indirdim diyor. Denuvo yüzünden çalışmıyor dediler. Ben de siz yardım edebilirsiniz diye sizden yardım istiyorum falan diyenler
var. Bunu zannetmiş ya adamlar.
Sonra bir tanesi şey diyor ben orijinal oyun alıyorum işte. Şu crack grubu sizin oyun şeyin sistemi üzerinde çalışıyormuş. İşte lütfen daha güçlü yapın oyunları kırılmasın falan diye.
Türk ekiplerden de var iletişime geçen.
Böyle çok ilginç şeyler ortaya çıktı ama birkaç tane de oyun da Denuvo'yu kullanacakmış.
Ubisoft Sound Park, The Fractured Bad Wall.
The Fractured Bad Wall.
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Forerunner. Ondan sonra Sniper Ghostwire 3, Sniper Elite. Ya İngilizce okumaya başladım.
İki tane en bombasını söyleyeyim mi sana?
Sor.
Orada resmi olarak açıklanan değil, yine sızan e-maillerden ortaya çıktı. Bizim Türkiye'den bir tane bir e-mail atan evet. var. O da Tailverse'den, Mount & Blade 2'nin de Denuvo kullanmasını falan istemişler. Anlaşma süre geliyor herhalde ya da kabul edilmiştir, bilemiyoruz. Bir de Rockstar var. Bu da demek oluyor ki Rockstar'ın geliştirmekte olduğu bir PC oyunu var. Artık Red Dead Redemption 2 diye bekliyoruz. Onda da Denuvo olacaktır.
Önemli bir haber var. NASA, Venüs'ün atmosferik koşullarına dayanıklı elektronik parçalar üretmiş. Şimdi bu Venüs'ün atmosferik koşulları deyince ben anlamadım tabii. Neymiş bunun koşulları? Bir bakmak zorunda kaldım. Koşullar şöyle arkadaşlar.
1000 derece falan mı?
Abi bak.
450-500
92 kat daha yüksek atmosferik basınç varmış bir kere. Ekstra olarak da 460 dereceymiş gezegen. Şimdi burada çalışacak elektronik bileşenler gerçekten ayrı bir mühendislik oluyor. Malzeme bilimini zorlaman gerekiyor. Çünkü senin dünyada çıkan materyallerle orada sürekli çalışabilecek, işler başarabilecek elektronik cihaz tasarlaman harbiden bambaşka bir bilim. Rekor şu ana kadar Ruslardaymış bak. 1982 yılında adamlar Venüs'e araç indirmişler.
Zaten Venüs'ün atmosferi olduğunu bulan da Ruslar.
Abi düşünebiliyor musun bak Venüs'te 1982 yılında ben doğduğum zaman adamlar araç indirmiş. Yani şey teknolojik ya. Farka bak ya böyle bir şey olabilir mi?
Tam gelme usul diyelim ben doğduğum zaman adamlar da araç indirmişler.
Hakikaten de çok şey duyulacak bir şey, inanılacak bir şey yani.
Evet, inanılmaz.
Ama hep şeyin sağladığı şeyler işte, soğuk savaş zamanında uzay yarışının başlaması falan. Yani Amerika Mars'a odaklanıyor, Ruslar da Venüs'e.
Bak bu araç 120 dakika çalışabilmiş. Hani atmosferde herhalde Ruslar öyle bir şey beklemiyordu.
Kaçıncısı ya biliyor musun? O 10. falan galiba gönderdikleri araç.
İsmi 13, Venera 13.
13'tir o zaman.
Çünkü gönderdiklerinden ilklerinden falan hiç haber alınmıyor.
Ne?
Bir tanesi şey, hatta 5-6 tane gönderiyorlar. Rusların haber alacak aleti yok. İngiltere yardım ediyor falan böyle.
Bombaymış ya. Bilimsel araştırmanın cinsi ürüne yardımlaşmışlar. Bu yeni ürünler ise 521 saat çalışmışlar. 521 saat. Bak.
Şey gönderir. NASA gönderir o zaman bir tane araştırma.
Herhalde bir plan var ki artık.
Çünkü Venüs'ten görüntümüz bile neredeyse yok denilecek kadar az. Bir Rusların gönderdiği bir görüntü var.
Ya sanki. Şimdi biz tabii ki bu okullarda okutulan kitaplarda falan hep diyoruz ya işte gezegenler şunlar güneş sistemindekiler hepsinin bir resmi falan var zannediyoruz ki oraya gidildi çekildi halbuki onların hepsi işte tahmini şekillerde çizilen görseller falan uzaktan edinilen veriler neticesinde daha yanına gidebildiğimiz çok az var. Mars'tan bile görüntü aldığımızda sevindik. İşte Uranüs'e mi gitmiştik en son Satürn'e gitmiştik.
Bir de işte o atmosferin yani. Altına gireceksin de orada neler var acaba diye.
Değil mi?
Bir de sen orada... sadece atmosferini görüyorsun bulutunu görüyorsun yani.
Aynen orada YouTuber'lar varmış böyle şey. Çin'in hava kirliliği mücadelede yeni silahı dikey ormanlar. Dikey orman diye bir şey duydunuz mu hiç?
Duydum ben. Biliyorum. Var Türkiye'de.
Türkiye'de konseptler var ya aslında.
Çevre yollarının etrafında süsledikleri şeyler var ya yol kenarında.
Dikey orman değil mi? Onlar olabilir.
Geliyor aklıma.
Abi ben şimdi Çin'de bunun fotoğraflarını görünce bir göklerini böyle ağaçlandırmışlar sağını solunu. Şey zannettim. İlk defa yapılacak falan bir bilimsel proje falan zannettim. Milano'da falan varmış biliyor musunuz kullanılan?
Türkiye'de de bazı konut projelerinde falan büyük sitelerin içinde orman, minik minyatür ormanlar falan dizmeler ve dışarı full yeşile kaplama gibi projeler var.
Evet, su geçirmez balkonlar yapılıyormuş. Orayı full orman ağaçlandırıyorlarmış. Mesela Çin'de yapılacak yerde 23 türden 2500 çalı, 110 ağaç yer alacakmış ve günde 60 kilo oksijen üretebilmesi planlanıyormuş. Milano'da yapılan binalarda da şeye dikkat etmişler. Tozu emiyormuş abi. Şehrin tozunu engelliyormuş. Aynı zamanda da kirliliği azaltıyormuş bulunduğu bölgede. Ve gösteriyorlar binanın tasarımını. Şimdi resimler ekranlara geliyor. Baya baya iyiymiş ya. Keşke bütün binalar böyle olsa.
Enerji kaynaklarından bahsettik yani. Sonuçta Çin'in en büyük aslında handikaplarından birisi de o. Çok fazla üretim var ve çok fazla kullanıyorlar. Dolayısıyla buna istinaden havalar çok kirli hakikaten. Gidenler çok şikayetçi. Hani evet. Belki bir yerden sonra bünye orada yaşamaya alışıyordur ama dünyayı hava temizleme aletlerini, iklimlendiricileri ve özellikle nemlendirme, hava otur arkadaşlar, profile dediğimiz cihazları üreten, geliştiren ve yaygınlaştıran herhalde Çinlerdir diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla ihtiyaç var. Bazı bölgelerde ağzını burnunu kapatmadan dışarıda gezemiyorsun bile.
Dünyanın yani en iyi oda havası temizleyen aletlerinden bir tanesi Xiaomi'nin mesela.
Xiaomi, evet. Bayağı da güzel bir alet.
Evet, bayağı da güzel
bir alet. Bu arada bildiğin Silent Hill gibi ya.
Bazen, her bölgesi, bazı bölgeler çok kötü.
Çok sis altında falan.
Hatta Çin'deki kirlilik Amerika'ya ulaştı biliyorsunuz. Bazı bölgelerde o kirliliği yaşıyorlar şu anda. Bu arada bir haberim de ekran kartı dünyasından Nvidia'nın 2016 yılı rekorla kapatılmış. Bazı veriler, bazı rakamlar var. Faaliyet karı 733 milyon dolar. %190 arttırmışlar mesela.
İşte mesela Yahoo Finance birimi, yani Yahoo Finans bölümü mesela geçen sene şirketi olarak Nvidia'yı, CEO olarak da Jensen Huang'ı çektiler mesela, Nvidia'nın kurucusu. Zaten dünyada da herhalde bir şirket kurup o kadar uzun süre CEO olarak kalan çok nadir adam vardır. Yani 93-94'lerden bir şirketin başına CEO olarak yönetiyor. Gerek ürünler, şimdi ama bizim bildiğimiz iş kolları ekran kartı ve onun yan ürünleri olarak zaten geçen sene rakipsiz kapattılar.
Yani 970'ten bak, hala daha 970'in şeyi sayılıyor yani, hatırı sayılıyor. Yerine bir kart doğru dürüst konamadı.
Diğer taraftan da biz şimdi dünyada büyüme potansiyeli gördüğümüz 3-4 tane iş kolu var. Bunların hepsini Nvidia'nın çok güzel ürünleri var. İşte sürücüsüz otomobiller.
Sadece Nvidia'nın var mesela doğru düz kullanacak.
Çok büyük oranda Nvidia'nın da kullanıyor. Bazı başka firmaların da çözümleri var.
Qualcomm hep gösteriyor ama yok yani.
Nvidia'nın yazılım donanımı olarak çok muazzam çözümleri var. Onun için işte İsrail Mobile Eye var, işte Delphi gibi şirketler bir şeyler var.
GPU Compute şey denen olayda sadece
işte
bunlar var.
Deep Learning olayında işte makine öğrenme, derin öğrenme, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik gibi konularda çok acayip ürünleri var. Evet. Dolayısıyla böyle bir durumda zaten şirketin büyümemesini beklemezsin, ne kadar büyüyeceğini tahmin edemezsin. Evet. Asıl zor olan kısmı orası.
Mesela oyun bölümü son çeyrekte 1.34 milyar dolar gelir elde ederken %66 artış yaşamış. Pascal tabanlı GTX 1000 serisi bunda çok büyük katkı sağlamış diyorlar. Arkadaşlar yani ben rakamları size söylemeyeyim ama Türkiye'de bazı bayilerden aldığımız bilgiler var. Adamlar diğer tarafın 480 sattığından daha fazla 1070-1080 satıyorlar toplu haldeki. Fiyat farkı
zaten
inanılmaz.
Bundan dolayı mesela ne dedi bu jenerasyonda? Ben 1050'nin altında yeni ekran kartını eklemeyeceğim line-up'a, evet, ürün gramma dedi. İşte dizüstü bilgisayar da öyle, masaüstü bilgisayar da kez daha öyle. Hem ürünler iyi, hem de yavaş yavaş zaten ucuz ürünleri bitiriyorlar. Evet. Orta üst seviye ürünleri yoğunlaşıyorlar.
Ve en iyiken hala da 1080 Ti falan dedikoduları var ortadan olacağı belli olmayan. Çok
bakalım,
enteresan
bir durum. Fiyat indirimleri falan da zaman zaman kulağımıza geliyor. Şu an bir mega jenerasyonu var. Ben isterim ki her iki tarafı çok rekabetçi olsun ki AMD'nin çok iyi olduğu bir durumda Nvidia ya fiyat indirir ya da daha iyisini yapmak için uğraşır. Keza aksi bir durumda da tam tersi olur. Şimdi AMD'nin pozunu görüyoruz. Hem işlemci hem de ekran kartı tarafında piyasa onu bekliyor. Bakalım nasıl tepkiler alacağız.
Veri merkezleri de %200 artış yaşamış. Bak ilk veri merkezine yatırım yaptığında bu adamlar Anantek'te güzel bir yazı vardı. Nvidia olmayan bir pazarı oynuyor diye. Adamlar o pazarı kendileri oluşturdular ve hala tekler. Yani şimdi Intel falan da denedi biliyorsun GPU kartlar yapmıyor.
Şimdi özellikle süper bilgisayarlarda mesela bakıldığınız zaman büyük oranda GPU kullanmaya başlıyorsun. Intel'in de keza GPU hesaplama üzerine bir takım çözümleri var ama bunlar baya baya iyi noktalar. Çünkü donanımın yanında yazılım paketi de verebilir, evet, firma durumunda. İşte CUDA'nın bir takım varyasyonları var bakıldığı zaman. Nvidia sırtı yere kolay kolay gelmez. Çok böyle marjinal bir hata yapmadıkları sürece bu şirket bildiğin büyümeye devam eder.
Yani. Ya anladığım kadarıyla bunlar sadece hani son yıllık bir şey değil de birkaç seneden beri olan yatırımlar. Yatırımların geri dönüşü gibi
tabii
bir şey.
Tabii yani. Yıllar öncesinden bayağı yatırım yaptılar bu konuda. Zaten araba dediğin zaman 5-6 sene öncesinde yatırıma başlamadıysan şu an ürünün olmuyor hazırda. Hiçbir araba firması kullanmıyor otomobil firması. Bu arada Nvidia demişken Nintendo Switch yakın zamanda çıkışını gerçekleştirecek ama içinde internet tarayıcı olmayacakmış mesela.
3 Mart ya bir aydan bir şey, az bir şey kaldı. Evet. Ve hala şey,
tarayıcısı
bunlar erken davrandılar galiba muhtemelen. Ben öyle düşünüyorum yani.
Fiyatı ne kadar? 349 dolar.
Çok pahalı bir alet olacak ya. Bu alet var ya. Yani yılın patlayışını yaşayabilir hem yukarı hem aşağı doğru.
Hem yeterince oyun çıkış oyununa sahip değil. Evet. Hem de işte tarayıcı olmayacak falan diyorlar. Henüz çıkışında yetiştiremediler herhalde. Bir de şey falan da var olacaktı işte Netflix
Amazon, Hulu, HBO falan evet.
Onlar da çıkışında olmayacakmış.
Bir de ne dersen de abi şimdi yılın sonunda firmalardan bahsedecektim Microsoft, Xbox Scorpio. Sony aynen. PlayStation 4 Pro, işte PlayStation VR, Nintendo Switch. Yani hani o tarafta da şey değil yani.
Yalnız şey vardı bir tane, Switch'in bir ekran görseli vardı ya, 4 kişi oyun oynuyorlar multi ama split screen hepsinde küçük ekranda mini minnacık saat kadar bir yerde oynuyorlar.
Ya bazen böyle sen değiştirdiğinizde Nintendo isteyen takip eden arkadaşlar da kızıyorlar bize ama sonuçta ben bir taraftan teknik tarafına bakmamız lazım. Şimdi oyunlar ortada. Diyorsun mesela çok az sayıda oyuna gelecek. Donanım olarak zaten.
FIFA 18 çıkışını açıklamış mesela ama nasıl FIFA 18 gelecek?
İşte FIFA dediğin de her cihazda var zaten.
Evet,
FIFA
yani
18 her cihaza çıkıyor.
Telefonda da var
bir de mesela öyle bir kullanım senaryosunda ben internete giremiyorsam kimse kusura bakmaz, o büyük sıkıntı ya.
Evet.
Gerçi doğru. Şey muhabbeti de vardı. Hani kaç kişi konsolunda internete giriyor ki acaba falan diye.
Abi ben öyle konuşuyorlardı ama. Evet, öyle konuşuyorlardı ama nerede giriyorlar biliyor musun?
Ben vizede falan da giriyordum yani.
Abi şey yapıyorlar yani, insanlar onu kim sormuş bilmiyorum ama PlayStation sahipleri televizyona bağlıyor ve internet içeriklerini televizyonda görüntülüyorlar abi. Kimse şey yapmasın yani, internet tarayıcısı var yok. Mesela bizim şimdi YouTube kanalımızda her videomuz yok. Adam donanım habere giriyor web sitesinden, açıyor player'i çalışıyor. Bize çok geri dönüş oldu mesela. Bir ara PlayStation 4'te çalışmıyordu video yöneticimiz. Kullanıcılarımız bizi eleştiriyordu. Yani girmiyorlar denmesin, çatır çatır da giriyor millet.
Gerçi PlayStation'da çok kötüydü be.
Abi şöyle bir şey var. Hani
PlayStation 4'te çalışıyor. Ama o makinelerin işlem gücü zaten çok uygun değildi. Şimdi 4'te Xbox'ta çatır çatır
çalışıyor. Biraz ucuz hale satmıyorsun. Rakiplerin yapabiliyorsa yapacaksın ya. Böyle bir gerçek var. Ve ya Nintendo'nun vaat ettiği kullanım senaryosu internet kullanımına daha aslında yatkın bir senaryo bakıldığı zaman. Elinde ekran alıyorsun, tablet gibi kullanıyorsun, şu var vesaire tarzında. Dolayısıyla herhalde verirler diye düşünüyorum. Hazırlayamamışlardır.
Rakiplerinin sunduğu hizmetlerin benzerlerini sunmaya çalışıyorlar bir yandan. Hani bunun olmaması büyük bir eksik olması anlamına geliyor. Çünkü şey falan isteyecekler. İşte Nintendo'nun online bir sistemi olacak ve ücretli olacak.
Evet, diğer ücretli olacak.
Konsollarda olduğu gibi. Ve her ayda ücretsiz NES oyunu falan vereceklermiş.
Bu arada Switch'e Cyber 3 de gelecekmiş.
Ha evet. Geleceği duyurmuştu ama bilmiyorum ya. Ya geç gelir ya da çok iptal edilir falan.
25 olacak. Nisan'da herhalde o da çıkışını gerçekleştiriyor değil mi? 20 Nisan'da çıkışını
Cyber
gerçekleştiriyor.
Cyber 3 de geliyor sonunda.
PlayStation 4, Xbox One ve PC için.
2002'de başlamıştı o seri. Adventures sevenlerin bayağı takip ettiği bir oyundu. Beğendiği bir oyundu. 2004'te ikincisi çıktı. 3-10 sene sonra üçüncüsünü duyurdular yapıyoruz diye. Şimdi de çıkacak artık bayağı.
Beklentileri işte. Sence şey yapar mı? Karşılar mı?
Adventure sevenlere karşılar da aynı biraz şey gibi olacak işte. Last Guardian gibi çok fazla satmayacak yani artık.
Evet olabilir.
Tailverse'un Adventure'ları satıyor artık biliyorsun. Batman'miş bilmem neymiş falan.
Yeni Lara Croft için ne diyorsunuz? Tomb Raider'da yer alacak.
Neydi o kadın adı? Alicia?
Dur bakayım. Bir yerde yazıyordu. Alicia Vikander.
He, ben o kadını beğeniyorum ya.
Ya şimdi ben en son X-Machine'a da izledim.
Niye biliyorsun?
Uncle da vardı, X-Machine'a da vardı. İki evet. Filmi benim en sevdiğim filmler arasında yani son dönemde izlediğim.
Bir de bir tane daha vardı hatta bayağı popüler bir filmdi. Ama X-Machine'a da falan bayağı şeydi yani.
X-Machine'a müthişti ya.
Hem güzel oynuyor hem de güzel de bir kadın.
Tomb Raider'ın Angelina Jolie ya.
Evet tabii öyle bir şey var.
Öyle alıştırdı tabii. Yani. Bir de çok benziyordu ya.
Ama şimdi profil şey var. Angelina'yı zaten artık oynatamazsın.
Evet.
Çünkü
evet.
Tomb Raider'da da aynı oyunda olduğu gibi geçmişe gidiyorlar.
Gerçi Millie ablamız Resident Evil'da bayağı 20 senedir emeklisi oldu o serinin.
Ya şimdi zaten hamile oldu. Hala Resident Evil'da.
Sonucu mu olacak bilmiyorum ama artık ya her yeni çıkan sonucu diyor ya.
Ama yakışmış duruyor ya fotoğraflarda bakıldığı kadarıyla. Değil mi? Zaten daha sert bir karaktere dönüştü Tomb Raider.
Evet. Lara'nın işte genç haline bayağı şey yapıyor. Yani yüz olarak benzemiyor ama yani.
Yüz olarak değil ama şimdi bak. Şöyle bir gerçek var.
Zaten ilk Tomb Raider. Tomb Raider ya.
Abi bak ilk Tomb Raider'da daha çok Tomb Raider'ın biraz kadınsılığın üstünde duruluyordu, tamam mı?
İlk derken üçgen memeli olan mı?
Ya üçgen memeli olan biliyorsun kadınsılığın üstünde daha çok duruluyordu o dönemler. Kalın dudaklar şeyler filan. O Angelina oraya gitti ama son Tomb Raider'lara geldiğinde daha erkeksi, daha sert, daha kaslı bir yapıya büründü aslında. Hani ne zaman silikon yaptıracak bilmiyoruz tabii. Şimdi bunlar gençliği zaten tamam, onlar yaşlıydı ama. Olay bu. Yani bu daha çok gitmiş şu anda.
Ama Angelina Jolie'nin sert bir tarafı da vardı ya şimdi. Yani onun erkeksi bir tarafı da var.
Filmler zaten güzeldi. Kötü değildi. Evet. Google'un sahte haberlerle mücadele aracı yeni cross-check varmış. Fransa'da yapılacak seçimlerde bu Amerika'daki gibi sıkıntılar olmasın diye
herkes korkuyor şu anda.
Yalan haberleri böyle bir filtreleyeceklermiş. Facebook'a destek vermiş. Haber kuruluşlarının hepsinin yer aldığı bir platform kurmuşlar. Oradan yalan haber mi değil mi böyle aralarında paslaşacaklar.
Şimdi sıkıntılı taraflardan birisi şurada mesela 17 tane bayağı hani büyük haber şeyleri var, merkezleri var, ajanslar var vesaire ama mesela Amerika'daki seçimde Trump ne yaptı mesela, bazı haber kaynaklarına ben sana güvenmiyorum dedi, çıkardı toplantıdan. Şimdi hani yalan haberi doğrulatırken kullandığın kaynaklar ne kadar doğru haber? Evet, ona bakmak lazım. Ben ondan neşeliyim açıkçası.
Ya çünkü şöyle bir şey var. Şimdi basın yayın organları tamamen tarafsız olmalılar. Bu bir gerçek hepimizin.
Arzusu bu.
Evet, arzusu bu ama şöyle bir şey var. Basın yayın organlarında bir sahipleri var ve bu sahiplerinde bir görüşü var. Bir sempati duyduğu yan var yani. Adam buna karşı bir şey olduğu zaman terste aletle yayın yapılmasını daha çok teşvik edebiliyor. Ben size bir örnek vereyim. Şimdi kanaldan ve yayın grubunun genel yayın yönetmeninden bahsetmeyeceğim. İsmini vermeyeyim. Yanlış anlaşılmasın ama. Bir ara mesela dikkat edin. Bedelli askerlik haberleri çoğalır Türkiye'de. Hiç böyle fol yok, yumurta yok. Birdenbire çoğalır. Bir kanalın genel yayın yönetmeninden bir tanesi askerliğini yapmamış, asker kaçar. Arada gelir şey dermiş ekibe. Hadi bedelli askerlik haberi yapıyoruz halk istiyor diye. Sürekli. Sürekli günlerini tutarmış mesela konuyu. İşte bu da buna benziyor biraz. Yani şimdi yayın grubunda tamam haberini çek edeceksin de yayın gruplarının ne kadar tarafsız olduğu tartışılır.
İşte önemli olan konu onunla sayılacaklar. Onu merak ediyorum açıkçası.
Sizin bir dönem bir şeyler popüler olur. Tüm haber kanalları onları yapmaya başlar. Hani bazı dönemlerde şiddet çok popülerdir. İşte kanlı görüntüler falan göstermeye başlarlar falan. Bunlar falan hep şey, Newsroom diye bir dizi vardı. Onda hep muhabbeti geçerdi bunların da. Yalnız bir yandan Google'un ne kadar büyük bir gücü elinde tuttuğunu düşünebiliyor musun? Yani adam tüm seçimleri falan etkileyebilir aslında.
Yani. Evet, çok büyük bir gücü elinde tutuyor ama Google'da şöyle bir artık dandikleşmeye başladı. Bakın son dönemde dikkat edin. Popüler bir konu hakkında bilgi arıyorsanız 500 tane fake site var. Yani sırf o arama motorunda en üste çıkmış, kişi bilgi içermeyen, sadece başlığı olan bir sürü site var ya. Mesela en son Erdil'le beraber şeye dikkat ettik. İşte dendi ki beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı. Dedik ki acaba ÖTV kaç liraymış beyaz eşyada? Aynen. Bir yazdık. 4 sayfa haber gezdik. Olayı şey ÖTV bitti, ÖTV şu oldu filan. Adam 500 tane kelime kullanmış. Hiçbir şekilde bilgi yok. O da bilmiyor.
Abi bunun da zaten algoritmaların değiştirmesi lazım. Çünkü bir siteye giriyorsun, haber okuyacaksın mesela. Bir şey atıyorsun. Başlık o haber, içerik başka.
Evet.
Yani çok büyük haber sitesine giriyorsun. İlk paragraf full tek. Yani bunların olmaması lazım. Google'un bu seçeneği olması lazım. Yani hani sıkıntı taraf o taraf. Beyaz eşya ÖTV %6 mı 7 mi neymiş galiba.
Öyle miymiş ya? Öyle çok büyük bir şey fark etmemiştir zaten ki toplam fiyatta yani.
Ya şimdi ÖTV'nin üzerinde biraz da KDV falan firmalar üstleyince fiyatların düşmesini aslında teknik olarak bekliyoruz.
Biz geçen Erdi ile beraber bir baktık beyaz eşyalara diye. 3 ay önce nasıl, şimdi nasılmış diye. 3 ay önce daha ucuzmuş şu anki indirimden öncesinde. Dolar artı
bir zam gelmiş. Sorduğu zaman herhalde belki ham madde belki yurt dışından getirdiği malzemelerde belki mali tartış olabilir ama geçen sene ÖTV indirim sonrasında ucuz alabildiğimiz dönemlerde olmuş yani onu görebiliyoruz.
Evet.
Yeni alacaklar için de böyle bir bilgi verelim.
Ulaştırma Bakanı'nın bir adil kullanım kotası açıklaması daha oldu. Ve tabii ki heyecan yarattı. Dedi ki 2018 sonunda artık kesinlikle bitiyor. Aynı zamanda 1 Mayıs'tan itibaren de dedi şeye başlıyoruz. Kota yaşayan insanların hızları eskisi gibi çakılmayacak. Hızına göre
kotayı
evet hızına göre bir şey işleyiş yaşayacağız. Bu şeydi yani adil kullanım kotası tamamen kalana kadar. Bir de geceleri de indirdiklerinizi saymayacağız dedi. Güzel gelişmeler. Aslında biz kota kalkana kadar en azından bunlar yapılsın diyorduk. Hepsi yapıldı gerçekten. Ne dediyse o çıktı neredeyse. Umarız işiniz yarar arkadaşlar. Yani şu anki baktığımızda işte daha önce vermiştik. Şimdi 8 megabitçi insan için bir şey değişmiyor. Yani 8 megabite kadar internet olan yine 3 megabite düşecek ama 8 üzerinde 16 megabit olanı 5 megabite düşürecekler. 24 megabit olanı 8 megabite düşürecekler. 50 megabit olanı 16 megabite düşürecekler. 100 megabit olanı 24 megabite düşürecekler. 532'ye düşürecekler. 1000'i de 64'e düşürecekler. Bence 1000 ile 100 arasında yine bir adaletsizlik var orada. Onlar biraz daha yüksek olmalıydı. Hı hı. Ama yine de hızların artık 3'e düşmeyecek olması bu hızlardan güzel bir
zamanla gelişme. Düzelir belki. Biraz daha arttırırlar.
Yok düzelmez. 2018 sonuna kadar bu böyle devam eder ben diyeyim
sana. Benim o konudaki adam bir şikayetim var. Mobildeki düzenleme yetersiz. Yani kota yaşından hızın 128 kilobit'e düşmesi günün şartlarında hiç makul bir şey değil. Onu en azından megabit seviyesine çıkarmaları benim içimden geçen. Çünkü telefonda da kotan aşıldan da öyle bir yavaşlıyorsun ki dışarıda gezerken önemli bir şeye bakmak istediğinden zulme dönüşebiliyor açıkçası.
En azından WhatsApp.
Ben de hiç yavaşlamıyorsun ya. Ben de hayvan gibi fatura geliyor.
Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Tam gaz devam.
Bir tane SMS atıyorlar. Onu gördün. Göremedin. Kaynıyor.
Ay, ay, ya
200 TL ödüyorsun.
Aynen. Mafia 3 ve Grand Theft Auto 5 dağıtım sayıları açıklanmış. Grand Theft Auto 5'te bir rekor var orada. İnanılmaz bir rakam. Dur şuradan bir bakayım.
Şaşırttı mı?
75 milyon adet. 75 milyon.
Yani şurada şöyle bir çakallık var. Bunlar artık ne kadar sattık diye söylemiyorlar. Ne kadar dağıttık diye söylüyorlar.
Ne fark eder ki? Şimdi o dağıttıkları satılmıştır ya bunları.
Aslında gazete olayı gibi. Gazete mesela dağıtıma çıkıyor. 500 bin dağıtıyor. Ama bayide tüketicinin aldığı 100 bin oluyor mesela.
Tamam, mafyada hani 4,5 milyon adet dağıtılmış. Ya şimdi adam 5 milyon adet.
Haber olsun dağıtım şöyle bir şey. Dijital kopyası ne kadar dağıtıldı mesela? Şimdi
evet,
dijital kopyada
ama işte rengi değişti. Burada kutular da var. Şimdi mesela adamın
işte ama dijitalde dağıttığın anı gitti anlamına geliyor bu yani.
sadece dijital değil ama bunlar toplamda.
Tamam, yok işte onu söylüyorum. O hesabı dediğin şekilde tam yapamaz. O anlamda söyledim.
Acaba şey nasıl ya? Yani Mafya 3 oynayıp beğenen var mı?
Yok, oyun kötü ya, bayağı bildim.
Berbat,
iyi satmışlar. Mafya 3'e zaten kötü olacağını kaç defa söylemiştim.
Ya bak, trailerlarını izleyip de herhangi bir şekilde oyuna heyecanlanan varsa zaten çok garip ya. Yani demek ki her şeyi satabilirsin.
Ya şey muhabbeti var ya. İşte hani Rockstar tarafından falan böyle Take-Two'dan şey gelecek. Bir açık dünya şehir oyunu gelecek. İnsanlar güzel olacak. Bir de Mafya ismi var.
Ama ben kaç tane video izledim. Uzun uzun, bir de Allah razı olsun adamlardan. Çok dürüstlerdi. Yani böyle bir saatlik falan videolar yayınladılar. Her birini izliyordum, böyle bakıyordum oyuna. Aa, bu mu oyun falan diyorsun yani.
Bayağı kötüydü. Hatta Metacritic falan 30'larda sürünüyor yani.
Ha işte düşün yani.
Direkt Cem Yılmaz'ın usulü yapmak lazım. 75 milyon. 75 dolar çarpsa kaç para oluyor abi?
GTA iyi sattı. Bir de adamlar düşün, GTA'yı 3 defa falan sattılar.
Ya yani. Ben aldım 3 defa.
İşte 75 milyon satış için 3'ü Mesut'la.
Abi bir tane haber var. Bu çok enteresan bak. iCloud'un Safari tarayıcısının geçmişini yanlışlıkla gizlice kaydetti ortaya çıkmış. Yanlışlıkla gizlice.
Ki daha önce de ortaya çıkmış aslında o.
Evet. Şimdi şöyle, Elcom Soft isimli bir firma şöyle bir olay rastlamış. Normalde Safari'de eşitleme sağlanabilsin diye, hani bu şeyde Chrome'da falan da var ya, hangi makina nereye girmişsin görebiliyorsun. Geçmişiniz iCloud'da tutuluyormuş. Ama sen geçmişini sildiğin zaman iCloud'dan silinmiyor. Adamlar Forbes dergisinin geçen seneki geçmişine ulaşmışlar, tarayıcı geçmişine falan. Sonra Apple'a bildirince Apple bunu kapatmış. 2 haftada bir artık otomatik siliyormuş. Daha önce sildiyse neyi yapmışlar biliyor musun? iCloud'un iPhone'da yapılan tüm telefon görüşmeleri, WhatsApp, Telegram gibi üçüncü parti yazılımlarla yaptığın görüşmeleri de yanlışlıkla kayıt altına aldı, ortaya çıkmış. Abi bunları nasıl yanlışlıkla kayıt altına alabilirsin ya?
Ve yanlışlıkla satmışlar mı bunları?
Aynen, düşünsene yani yanlışlıkla böyle bir kayıt altına alma olamaz. Bak, kayıt altına almama her zaman yanlışlıkla olabilir ama yanlışlıkla bir şeyi gizlice bu kadar düzgün bir şekilde kayıt altına alamazsın.
Mümkün değil abi. Özellikle privacy dediğimiz olay, bu mahremiyet olayı. Amerikalıların gören kağıtlarına çok dikkat ettiği bir konu.
Ama NSA'de biliyorsun değil mi? Google, Apple göz bebeği firmalar olarak tabii gözüküyor canım, zaten.
Sen WhatsApp'ı kullanıyorsun. WhatsApp diyor ki sana işte uçtan ucuna şifreleniyor mesajlar diyor.
Apple da diyor sana uçtan ucuna şifreliyorum, merak etme. Benim veri merkezimden sen şifreli konuşuyorsun.
Bizden başkasına çift kademeli şeye geçiyormuş.
Aramızda diyor.
Aramızda sıkıntı yok. Sen, ben de Amerika biliyor falan diye böyle. Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlanmış. Çok büyük bir haber.
Hindistan'da. Hindistan'da
artık download edebilecekmişiz videoları ya. Güzel bir şey.
Kullanmak istenen APK'sını falan sağdan sonra...
Ama telefondan onay gerekiyormuş. Bir de öyle aktivasyon koymuşlar. Onlar da biliyor APK'nın indirilebileceğini.
Bilmiyorum. Bir yolu varsa. Denemedim henüz.
Şey diyorlar, root yapım makinenizi YouTube Plus Plus varmış. Zaten biz indirip izliyorduk falan diyorlar. Bir de HD yok ha. Sadece standart ve... düşük çözünürlük. Ya,
üçüncü bir takım uygulamalar var. Birkaç tane seçenek var galiba. Ama tabii YouTube'un kendisine veriyor olması önemli. Sonucunda internetle ilgili az önce bahsettik yani. Kotan bitti zaman hızın yavaşlıyor. O tür endişeleri olanlar evde YouTube mesela indirip dışarı çıktığı zaman izleyebilir.
Ama bu şeyi engellemeyecek mi ya? Mesela adam nasıl takibini tutacak ki? Adam mesela YouTube'dan izlettiği her video klip için para ödemek zorunda.
Ya bu ayrı bir veri onun için. Şey, indirilen video sayısı.
Evet, yani indirilen video
sayısı. Sen müziği bedavadan sahip olmuş olacaksın klibiyle beraber.
Tamam, sen download edeceksin ama şöyle bir şey yapacak büyük ihtimalle. Senin kaç kez izlediğini sürekli raporlayacak, verilecek, veriyi gönderecek.
Senin internetin yoksa nasıl bitecek o bilgiyi?
Evde download ederken bir dahaki sefer gidecek ama.
O zaman adamın geliştirdiği yazılım üzerinde Android'i kullanan bir telefonda indireceksin ve ona bu ses tutamayacak.
Ne yaparım biliyor musun? YouTube'daki bütün müzik klipleri indiririm. Bir daha da hiç online olmam. Bu durumda
ama büyük ihtimalle belli bir yerden sonra sana şey diyecek. Kardeş sen bir online olsana bakayım. Steam de öyle diyor biliyorsun. Ya sen bunu bayağıdır bir offline oynuyorsun ama bir bakayım ben. Hani.
Öyle bir şey mi varmış ya?
Tabii öyle bir şey diyor arada. Stanford Üniversitesi ilginç bir araştırma yapmış. Bu araştırmada herkesin troll olabileceği ortaya çıkmış. Sen hiç trollük yaptın mı?
Hayır abi.
Ben yaptım, sen yaptın mı?
Yaptım.
Ben de yaptım abi. Trollük çok keyifli bir şey o bazı yerlerde ama geçen bir trollükle karşılaştım. Trollük değil aslında, beni çok seven bir arkadaşımızdan geldi. Şimdi bir inceleme yayınladık. Dedik abi bu inceleme 9 dakika olmamış, tamam mı? Çok kısa olmuş falan. Dedim ki kardeşim dedim, yani böyle yazmışsın tamam iyi hoş da bana eksik gördüklerini yazarsan daha iyi olur. Yani 9 dakika değil de 25 dakika olsaydı ne görebilirdin? Abi aslında baktım eksik yok ama kısa olmuş. Şimdi yazınca bu ister istemez tabii biraz hem sevgiden kaynaklı, daha fazla görmek istiyor büyük ihtimalle, daha fazla sohbetimizi dinlemek istiyor, hem de birazcık trollüye mi kayıyor, öyle bir şey oluyor. Stanford Üniversitesi'nde bir şey yapılmış, araştırma. Bu araştırma şunu kapsıyor: erdiği almışlar, zor bir sınava sokmuşlar. Gökhan seni de kolay bir sınava sokmuşlar ve ondan sonra ikinize de yorumlar okutmuşlar, tamam mı? Yorumlarda şeyler var,
farklı seviyede yorumlar,
farklı seviyede şeyler. Hani işte küfürlü, bir tanesi normal, adil yorumlar var. Zor sınava girenler, daha fazla stresi artan ve mutsuz insanlar o küfür yorumlardan daha fazla etkilenmişler ve daha fazla küfürlü yorum, daha fazla trollük yapmışlar. Ama kolay sınava girenlerin içinde de bir oran var. Mesela bak, kolay sınava girenlerin %35'i böyle trolleşirken zor sınava girenlerin %68'i trolleşebilmiş. Yani psikolojik durumuna göre o alttaki yorumların seni etkileme seviyesi değişiyor ama alttaki kötü yorumlar her zaman etkiliyor demek ki. Troll yorumları o yüzden hep silmek lazım.
Biz troll yapıyorsa troll yapan ne diyoruz abi?
Troll.
Troll diyorsun.
Sadece troll.
Sadece troll diyorsun ona.
Yok, az önce trolleştirmek deyince oradan geldi aklıma. İşin ilginç tarafı şey, yani o araştırmaya göre şey diyor mesela. Ya troll mesela görünce troll yapma isteğini artıyor. Yani troll yaparak karşılık görüyorsun. Demek ki kimse kimseyi trollemezse trolleden illetten de kurtuluruz.
Zaten abi. O da öyle demiş. Yani bir seviyeyi tutturmak lazım, bir de engellenmesi lazım demiş algoritmalar. Yani bu adamları engelleyin diyorlar.
Mutluluk ve tatmin seviyesinin çok yüksek olması lazım. %100'e dayanan bir toplum olduğunu düşün. Kimse birbirini trolleme ihtiyacı duymuyor.
Evet, toplum oluşturamayacağına göre demek.
Evet. Trolde her zaman olacaktır.
Mutsuzları yok edin.
Sinir baz almışlar. Senin haberlerindeki yorumlar üzerinden bir araştırma.
Bayağı bir abi, 100 binlerce.
Bayağı bayağı. Evet. O da bu çıkarımı doğrulamış. Dolayısıyla kimse kimseye troll yapmazsa kimse kimseye trollden şikayet etmez diye düşünüyorum. Bazı yaptırımlarda bulunan site ve platformlar var. Yorum sistemini vesaire.
O zaman ilk troll nasıl ortaya çıkmış herhalde?
Onu bir araştıralım abi. Hemen bir kediye sor, tamam mı?
Google'ın resimleri yapay zeka ile belirginleştiren bir teknolojisi gösterdi. Aynı bu şey gibi. Adamın göz bebeğini yansıtıyorlar. Oradan arabadaki yansımaya gidiyor. Oradan ondan sonra başka bir cam kenarında yatan adamın kimliğini çıkartıyorlar ya ortaya. Öyle bir dünya yok tabi ama.
Bakan filmlerinde var ya, piksel görüyorsun birden şey gibi. Diye böyle. Suyla çekilmiş resim fotoğraf gibi geliyor. Aynen.
Belki de vardır, adamlarda da söylemiyorlar. Hep vardı ya.
En son Jason Bourne'a vardı ya işte. Böyle bir de videodan yapıyorlar ya hep onu. Fotoğraf dili böyle. Videodan bir tane durduruyor. Blur falan böyle.
Ama biliyor musun? Videodan yapmak daha kolaymış. Neden? Çünkü algoritma şöyle hesaplıyor. Birkaç kare var ya hareketli.
Ardıl
kareleri hesaplayarak abi boşluk daha kolay bir sonuç boşluk doldurma yapabiliyormuş. Bu teknolojide arkadaşlar yapay zekayı kullanıyor. İki türlü yapay zeka. Bir tanesi o resmin Erdin'in ben bir resmi olduğunu biliyorum, tamam mı? Yarım yamalak olan düşük çözünürlükteki resmin. Erdin'in diğer resimlerini de bildiğim için bu böyle bir şey olabilir diye bir tahminde bulunuyorum.
Tek işin yapıyor yani.
Bir tanesi de Global Bilgi Bankası'na bakıyor. O adamı tanımasa bile. Bunun böyle olması lazım.
FBI, CIA, NSA tamam
mı? Bu kim olabilirdi? IP'ye bakıyor filan. Ondan sonra ve sonuçlara baktığımızda tamam, Aslı'nın birebir aynısı değil ama baya baya. Hatta Aslı'ndan daha iyi. Sonuçlar. Yani 8'e 8'lik bir resmi 32-32'lik resim haline getirebiliyor.
Baya baya yani. Hani
8'e 8 dediğin zaman da Minecraft gibi bir şey.
Evet.
Ya oradan bir gerçek resim çıkarması imkansız.
Adam be.
İmkansız. Öyle bir şey çıkartamaz. Gerçek zaten. Bu daha çok biraz şey, enhanced değil de hani tahmin et diyorsun yani sen.
Bu ayrı bir şey değil mi? Olmayan diyorsun. Bir şey yapıyorsun.
Bir de çıkanlar daha güzel hep böyle.
Daha iyi harcar bir tane.
Bu şeyden dolayı mı acaba? Google'da hani güzel kız fotoğrafları daha fazladır, daha fazla popülerdir, daha fazla
yükselir. Öyle mi?
Daha fazla güzel kız
fotoğrafları. Ben bilmiyordum planlarım.
İşte ondan sonra ne diyoruz? Nvidia'nın sıkıntıda gelmez. Dersin diyor, bu sistemlerin çoğunlar da GPU tabanlı sunucular çalışıyor.
Evet, doğru.
Bakıldığı zaman.
Nvidia hisseleri arttı Erdin'in şimdi orada.
Aynen, keşke.
Project Cars 2 2017 için doğrulanmış. Çok sürpriz olmadı zaten, Windows'u binler bir şey sızmıştı adamların.
Evet, ben bu sene çıkartıyorlarmış.
PC'de 12K desteği.
Bumble'dan ben bayağı uygun fiyata aldım biri.
Yeni video yayınladılar. Yeni videoda bayağı güzel gözüküyor.
Çok iyi duruyor.
Şey falan olacak işte, 24 saat seçeneği olacak. İstediğin zaman da oynayabileceksin. Değişen gece gündüz döngüsü falan. Bir de atmosfer şartları falan bayağı bir etkiliyor.
Bak, VR desteği tam bir VR desteği demiş. Bunun menüleri VR'ı desteklemiyordu düzgün bir şekilde. Bir de PC'de 12K desteği.
12K.
Neden 12K diyor? Çünkü 3 tane 4K monitör yan yana koyup o hani ultra wide screen'de oyun oynamak istersen 12K'ya ihtiyacım var. Bunun için
ekran kartı olacak.
Şey var ya, Razer'ın bir tane laptopu vardı ya. Ondan olacak.
Ha, işte onun varsa. İçin evet.
Çalınan konsept.
Çaldıysan falan işte. Yani, karşısında.
Senin fotoğraf gitti şu an ya.
Dark Souls 3. 12 tercih 3.
Dark Souls 3. Ne diyorsun? DLC geliyormuş.
Ringed City'di değil mi? DLC'si... ilk DLC zaten güzeldi. Bu da son olacak aynı zamanda.
Bu benim hiç oynayamadığım, zorluğuna katlanamadığım bir oyun ya. Yani güzelliğinden değil. Ben o kadar zor oyun oynayamıyorum abi.
Sana bir korku oyunu oynatma challenge yapalım ya.
Korku oyunu değil aslında ya.
Yok, bu... sana saf korku oyunu challenge yapalım abi.
Challenge ne diyeceğim? Kesatlı challenge var ya şeyde.
Challenge'lı challenge yapalım ya.
Evet. Sen nasıl oynuyorsun bunu? Bizim Alkan bunu çok iyi oynuyordu.
Ben de çok oynamadım da yani biliyorum tam olarak temasının nasıl bir şey
olduğunu. Alkan bunu yaşıyordu.
Hiç beklemediğin anda falan böyle
numara oyunun parçası hissediyor.
Aynen, harbiden öyle yaşıyordu yani oradaki adam. Ben onun şeyini izlemiştim. Ya neydi bu PlayStation 4'te çıkan?
Ne?
Bir tane oyun var Dark Souls ekibinin yaptığı.
Bloodborne.
Bloodborne. Mesela Bloodborne oynayışını izledim ben onu. Öyle bir oynuyor ki. İşte engelliyor, vuruyor, 3 kişi geliyor, 3'ünü birden alıyor, 4. gelince biraz zorlanıyor filan. Eve gittim. İlk adam geliyor, beni alıyor. Bir daha geliyor, bir daha alıyor. Bunun bu havada karada geberttiği bosslar vardı. Geliyordum, boss bir vuruyor ölüyorum. Yani ben şimdi şeyi kavrayamadım. Acaba Alkan'la mı tek vuruşta ölüyordu yoksa? Bana mı özel falan diye. Evet arkadaşlar, zor bir oyun Dark Souls 3 ama güzel bir oyun. Eğer hardcore oyuncuyum diyorsanız bunu bir kendinizi sınavınız.
Paket var. Çıkacak önümüzdeki aylarda falan. Evet. Tüm DLC'leri içeriyor.
Güzel bir özellik. Burada ikisinin sonuna geldik. Umarım keyifli olmuştur sizler için. Mesajımızı almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.